Ayrım 3.
Kevrana Gast'ın tam olarak ne zaman yazılmış olduğunu söyleyememekteyiz. Bezold'un Almanca çevirisi, İshak ve Yemharana Ab adlı iki Arap'ın M.Ö. 409 yıllarında Habeşçe'den Arapça'ya yaptıkları çeviriye dayanmaktadır. M.Ö. 850 yılları akla gelen bir ihtimaldir. Çevirmenler giriş bölümünde şunları yazmışlardır. Bu eseri bir Kıpti kitabından Arapça'ya çevirdik. Rahmet'in 409. yılında Habeş ülkesinde Lalibala adı verilen Kral Gabra Maskal'ın günlerinde iyi piskopos Abba George'un günlerinde. Acil hizmetkarınız olan bendeniz İshak için dua edin ve ifade kusurlarımı mazur görün. Bizler de orijinal Kevrana Gast ile hiçbir ilgisi olmayan Hristiyanlık doktrinleri ve İsa'nın yeniden gelişine ilişkin sokuşturmaları için zavallı İshak'ı mazur görelim. Bu konuların eserde yer alması İsa'nın doğumundan önce yazıldığı için imkansızdır. İsa'dan önce 965-926 yılları arasında yaşamış olan Kral Süleyman, İsa çarmıha gerilme ve yeniden diriliş hakkında nasıl söz söylesin? En iyisi sandığın İsa öncesine dayanan izini bulabilmek için İsevi eklentileri atlamak yerinde olacak. Kevrana Gast'ın daha ilk girişinde bile sandıkla ilgili bir referans var. Kurtların kemiremeyeceği cinsten ağaçtan bir sandık yapın ve içini saf altınla doldurun. İçine yasa kelamını koyun ki benim bizzat parmaklarımla yazdığım ahit olsun. Onun içindeki semavi ve manevi çeşitli renklerdedir. İşlenmesi harikuladedir. Yeşim taşına, köpük taşına, topaza, yemen taşına, kristale ve ışığa benzer. Nazarı cebren hapseder, aklı şaşırtır, hayrete düşürür. Sanat erbabının insanoğlunun elinden değil, Tanrı'nın zekasından çıkmıştır. O bizzat kendisi kendi meskeni için yaratmıştır ve içinde bir gomor, muhtemelen 3 litrelik eski İbrani ölçüsü olan Omer ile aynı şey. Ölçeklik gökyüzünden inen kudret helvası var ve üzerine değen Harun'un asası ile hiç kimse içine su dökememiş, hiç kimse iki parçaya ayırmamış ve 3 asadan tek bir asa teşekkür etmiştir. Kevrana Gast bölüm 17. Habeşlerin o günlerde hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadıkları bir aygıt için oldukça akla yakın bir tanımlama. Kelime hazinelerinden olabildiğince zekice seçimler yapmışlar. Hezekel'de Tanrı'nın ihtişamı için safir kristal ve değerli taşlardan hareket etmiştir. Enok da yarı gerçeküstü bir tavırla dünya dışı varlıkların başkanını şöylece tanımlamıştır. Bedeni safir, suratı zebercet taşı gibi. Tasviri imkansız bir ışık ve ışıkta şekiller vardı. İşte İbrahim'in vahyinde bulduklarımız. Her iki imaj da ne kadar birbirlerini andırıyor. Kevrana Gast'ta ahit sandığı ile ilgili olarak geçen en önemli nokta sandığın içinde insan elinden çıkmamış bir nesneden ilk kez söz edilmesidir. Kevrana Gast ayrıntılı bir bilgi veriyor. Habeş kraliçesi Makeda, gezginci bir tacirden İsrail kralı Süleyman'ın zarif bir insan olduğunu ve muhteşem bir krallığı yönettiğini öğreniyor. Kraliçe Makeda, İsraillilerin tanrısı ve halkına yolluk olarak ihsan ettiği esrarengiz sandıktan da haberdar oluyor. Bu haberden esinlenen Makeda, komşu ülke kralını ziyaret etmeyi arzuluyor. Masrafları dikkate almadan özenle hazırlanıyor. Kevrana Gast'a göre 797 deve yükleniyor. Sayısız eşek ve katırla birlikte 300 de yardakçı alınıyor. Söylentilere göre Musa şeriatına hiç de uygun düşmeyecek kadar hızlı bir playboy ve kadın düşkünü olan Bilge Süleyman yalnızca kendi ülkesinin kadınları ile yetinmiyor ve sınırlarının ötesinden de gönül eğlenceleri buluyordu. Bu nedenle Habeş kraliçesinin onuruna böylesine görkemli bir şölen vermesi doğal olsa gerekti. Süleyman ona büyük değer verdi ve kendi sarayının yanında bir konaklama yeri tahsis etti. Gündüz ve akşam yemekleri için her seferinde o 5 ölçek kori, 364 litrelik eski İbrani ölçüsü, saf beyaz unla pişmiş zeytinyağı ve et suyu ile soslanmış ekmekle, 30 ölçek kori, 350 kişilik pide, yeterli sayıda tabak çanak, 10 öküz, 5 boğa, sayısız geyik, karaca, oğlak, 50 koyun, yağlı kümes hayvanları, 60 gerrat ölçeklik bir teneke şarap ile 30 ölçeklik eski şarap gönderdi. Ve her gün görenlerin gözlerini büyüleyen muhteşem elbiselere gark etti. Kevrana Gast, bölüm 23. Bilge Süleyman'ın sonu gelmez harcamaları. Kraliçeyi adeta resmi bir yoldan ayartan kral, uğurlamada da konukseverliğinin zirvesine çıkmıştır. Kebra Negas'taki listeye bir göz atalım. O, ona harikulade zenginliklerinden ve kıyafetlerinden her ne diledi ise verdi. Öyle ki Habeşistan'da bunlar için yeni bir hazine açıldı. 6000 civarında deve ve araba ağızlarına kadar yüklendi ve çöle doğru yola çıktı. Ve bir de Tanrı'nın bahşettiği bilgelikle Süleyman tarafından yapılan ve kişinin havada uçmasını sağlayan bir de gemi armağan edildi. Kebra Negas, bölüm 30. Bu metni iki kez okumalı, Makeda'nın Habeşistan'a götürdükleri arasında develer, arabalarla birlikte bir de havada uçan araç var. Tarihçiler kesin ayrımı yapmışlar. Arabalardan bir çeşidi karada, biri ise havada gidiyor. Doğrusu şaşırtıcı bir tipmiş şu Süleyman. Garajında her türlü araba varmış. Ve kaçınılmaz şey gerçekleşir. Geri dönüşünden tam 9 ay ve de 5 gün sonra kraliçe bir oğlan çocuk doğurur ve Bahna Lehkem adını verir. Bakın, konunun neresinden neresine geliyoruz. Fonetik açıdan Bahna Lehkem, Ebed Melek bileşimine çok yakındır. Konuşma dilinde sesli ve sessiz harfler kaymıştır. Kronolojik açıdan ise Süleyman dönemi, Yeremya ve Ebed Melek'ten 400 yıl kadar gerilere dayandığından bu yaklaşım anlamsız gözükmektedir. Fakat tarihçilerin isimleri karıştırma gibi hatalarına rastlanmıştır. Her neyse, bu yalnızca bir saptamadır. Fırtınalı aşkın meyvesi Bahna Lehkem, bütün sanatlarda eğitim görür, her tür silah kullanımında ustalaşır ve 22 yaşına bastığında o da babasını görmek üzere Kudüs'e gider. Genç Bahna Lehkem zarifti ve bütün vücudu ve hatları, omuzlarının duruşu babası Kral Süleyman'ınki gibiydi ve gözleri, ayakları ve yürüyüşü Kral Süleyman'a benziyordu. Kebra Negas, bölüm 32. Bu ziyarete son derecede sevinen Süleyman, oğlunu armağanlara boğar. Ne var ki, Bahna Lehkem oldukça açık gözdür. Bu armağanlardan hiçbirisi onu sevindirmez. Gizli bir niyeti vardır. Ahit sandığını istemektedir. Babası Süleyman'a sandığı annesine götürmek istediğini söyler. Çünkü her kim ona sahip olursa kadiri mutlak tarafından korunmaktadır. Süleyman önce biraz telaşlanırsa da işi ver veleye vermez. Musa'dan kalan bu paha biçilmez nesne tapınağın özel bir odasında muhafaza edilmekte ve yanına yalnızca seçkin ruhbanlar girebilmektedir. Kralın açısından artık bir esprisi kalmadığı söylenebilir. Hatta Makeda'nın sarayına göndererek hem korumuş hem de geçirdikleri mutlu saatleri hatırlatmış olacaktır. Bundan da öte sandığın muhafazasını bir başkasına devretmek de hakkı olmalıdır. Sandık o ana dek özel tedbirler alınmadan nakledilmiş değildir. Süleyman da iki ana nokta belirler. Mutlak bir gizliliğe riayet edilecek ve bu nakil resmi açıdan kendi bilgi ve iradesi dışında gerçekleşmiş olacaktır. Bu ikisi de doğaldır. Halkın kralın kutsal sandığı elinden çıkardığını duyması halinde isyan etmesi gayet olağan karşılanabilecek bir durumdur. Bahna Lehkem babasından bilgelik, annesinden ise kurnazlık almıştır. Sırdaşlarına söz konusu gerekleri nasıl yerine getirebileceklerini danışır. Belirli bir komplo üzerinde karar kılarlar. Kralın oğlu sıfatı ile Bahna Lehkem güvenilir bir kişi durumundadır. Ve mahrem yerlere girebilir. Bu ayrıcalığından yararlanarak sandığın muhafaza edildiği odaya girerek inceden inceye ölçü alacaktır. Daha sonra da adamları şehirdeki değişik marangozlara sandığın muhtelif parçalarını sipariş edeceklerdir. Ve ben parçalar birbirine eklenmeden çatıyı alacağım ve onları bir araya getireceğim. Daha sonra Siyon meskeninin altına yerleştirecek ve Siyon örtüleriyle saracağım ve Siyon'u alacak, toprakta derin bir çukur kazacağım. Ve Siyon'u yola çıkana ve yanımıza alana dek buraya yerleştireceğim. Kebra Negas, bölüm 45. Basit fakat ustaca bir plan. Marangozlar sandığın orijinaline uygun renk ve ağaçtan ısmarlanan bölümleri hazır edince, Bahna Lehkem bir gece yarısı tapınağa girer, adamlarının da kendisini izleyebilmeleri için kapıyı aralık bırakır. Musa'nın sandığını eski kumaşlarla örterek Kudüs dışına, Habeşlerin konaklama mekanına taşır ve gömerler. Taklit parçalar birleştirilir ve odaya yerleştirilir. Hiç kimse aradaki farkı sezmeyecektir. Doğrudan yöneldi ve ihvanını, üç adamı uyandırdı. Parçaları alarak Tanrı'nın evine gittiler ve bütün kapıları açık buldular. Dışarı açılan ikisini de içeridekileri de. Siyon'u Tanrı'nın yasasının tapınağından ve beraberlerinde alıp götürdüler. Ve dördü Siyon'u taşıdılar, Azaryas'ın evine getirdiler. Yeniden Tanrı'nın evine döndüler, parçaları yerine yerleştirip Siyon örtüleriyle örttüler ve kapıları kapattılar. Kebran Agast 48. Bölüm. Bir hafta kadar sonra Habeşler kampları söktüler. Kudüs'te bir tek kişi bile sandığın başına gelenlerden haberdar olmamıştı. Bu bile artık kudret helvası üretmeyen aracın İsraillileri pek ilgilendirmediğinin bir başka kanıtıdır. Ve veda ettiler krala ve ayrıldılar. İlk iş olarak Siyon'u çıkarıp bir arabaya yüklediler. Değersiz ve eski püskü bezlerle, her çeşit kumaşlarla gizlediler. Bütün arabalar yüklenmişti. Kervanın ustaları uyandırıldı, boru üflendi, şehir heyecana kapıldı. Gençler yüksek sesle bağırıştılar. Kebran Agast, Bölüm 50. Kudüs'ten uzaklaşınca kendilerini güvende hisseden Habeşler, ahit sandığını yeni bir arabaya naklettiler ve olağanüstü olgular dizisi bir kez daha baş gösterdi. Zaten şimdiye kadar mahut sandığın bir kez bile olaysız yolculuğuna tanık olmuş değiliz. Baş melek Mikail önden yürüyordu ve kendisini bir bulut şeklinde üzerlerine yayarak güneşin yakıcılığından koruyordu. Hiç kimse arabayı çekmiyor. Mikail bizzat kendisi vagonlarla yürüyordu ve ister insan, ister at, koyun, yüklü deve olsun her canlı bir gez kadar yerden yükseltilmişti. Hayvan sırtında gidenler de eğerleri üzerinde birer karış havalanmışlardı. Ve hayvanların sırtlarına yüklenmiş her türlü eşya da aynı şekildeydi. Arabada yolculuk eden herkes de rüzgarın önünde savrulan deniz ortasındaki gemiler ve gövdesi rüzgarla kayıp giden kartal gibiydiler. Böylece yolculuk ettiler. Önde ya da geride kimse yoktu. Sağdan veya soldan taciz edilmediler. Kebran Agast, Bölüm 52. Daha taze bir rapora ihtiyacımız var. Süleyman'ın Habeş kralına verdiği çeşitli armağanların arasında bir de havada uçan araba mevcuttur. Süleyman'ın gizliden onayı ile kralın oğlu sandığı Kudüs'ten kaçırmıştır. Sandık bir hafta kadar şehrin dışında saklanmış, daha sonra bir arabaya yüklenerek üstü eski püskü bezlerle örtülmüştür. Kudüs dışına çıkılır çıkılmaz sandık yeni bir arabaya nakledilmiştir. Bu araba belirli bir miktar havalanarak yolculuk etmiştir. Atlar, develer ve katırlar da göz önüne alınırsa bu araba inanılmayacak kadar geniş bir yüzeye sahip olmalıdır. Çünkü kervanda daha birçok araba bulunmuş olmakla birlikte tarih kayıtçıları yalnızca bir tek arabadan söz etmişlerdir. Kralın oğlu planında her şeyi düşünmüştür. Babasının annesine verdiği uçan arabaya binerek Kudüs dışına çıkıp arabayı bırakmış, sıradan bir gezginci gibi yayan geri dönmüştür. Sandığı çalmış ve uçan arabaya yüklemiştir. Bu arabanın uçuş hızına, kovalayacak olanların yetişebilmelerine imkan yoktur. Bu varsayımlar kayıtlarla güç kazanmaktadır. Kudüs'teki tapınağın ruhbanları hırsızlığın farkına varır ve durumu Kral Süleyman'a bildirirler. Gecikilmeden asker toplayıp Habeşlerin peşine düşmesi için ısrar ederler. Süleyman bu isteklerini kıramaz, tabii oğlunun bu hırsızlığın içinde bulunduğunu da kabul etmek istemez. Süleyman'ın hızlı atlıları bile Habeşlerin izlerine yetişemez. Mısır'a uçtukları için bunda şaşılacak bir şey yoktur. Mısırlılar, İsrail keşif birliklerine şu açıklamada bulunurlar. Ve Mısır'ın adamları onlara dediler ki, birkaç gün önce Habeşistan'dan belirli adamlar buraya geçtiler. Ve onlar melekler gibi dört tekerlekli bir arabada yolculuk ediyorlardı. Ve onlar gökyüzünün kartallarından daha çabuktular. Ve şehirler ve kasabadakiler bu insanların Mısır ülkesine gelişlerine şahit oldular ki, tanrılarımız ve kralın tanrıları aşağı düştü ve parçalara bölündü ve mabutların kuleleri de aynı şekilde tuzla buz oldu. Kebran Agast 58. ve 59. Bölümler. Son derecede dikkate değer bir durum. Uçan bir araba, kuleler yıkıyor, üzerinde atlar, biniciler ve develer için bile yer var. Doğu hayalciliğinin aşırı bir örneği mi? Devasa uçan cisimlere Hint destanları, Mahabharata ve Ramayana'da rastlanır. Bunlardan biri de tanrılar tarafından bırakılmış olup tapınak kadar büyük ve 5 kat yüksekliğindedir. Ramayana, dağları titreten, gök gürültüleri çıkaran ağaçları, çayırları ve evlerin damlarını kavurarak uçan cisimlerden söz eder. Mısır kaynaklı bu korku hikayesinin gerçekliğini kabul etmeliyiz. Kral Süleyman işi bu kadarla bırakmamıştır. Bir grup seçkin askerin başına geçerek olaya doğrudan katılmış, oğlu Bayna Lehkem'in ne zaman geçtiğini sorduğunda Mısırlılardan şu karşılığı almıştır. Bizden 3 gün önce ayrıldı. Hiçbiri yerde gitmeyen, hele hele biri havada asılı duran arabalarını yükledi ve onlar gökyüzünde süzülen kartallar gibiydiler. Bütün yükleri de onlarla birlikte rüzgara yoldaşlık ediyordu. Biz düşündük, onları rüzgar ile yolcu eden senin bilgeliğindir ve kral onlara sordu. Peki ya Siyon Tanrı yasasının çadırı da onlarla birlikte miydi? Ve onlar ona dediler, biz bir şey görmedik. Kebran Agast, bölüm 58. Süleyman oğlunun kendisini kandırdığını, ne sandığı ne de içindekileri bir daha elde edemeyeceğini anlamıştı. Süleyman ve ruhbanları sandığın yitirilmesi karşısında gizlice ağladılar. Gizlice çünkü kral bu hırsızlığın gizli kalması gerektiğini kavramıştı. İsrail sandığın himayesinde değildi artık. Kendi halinde krallar bile birden İsrail'e saldıracak kadar arslan kesildiler. Süleyman'ın sandığın başına gelenlerin gizli tutulmasına ilişkin buyruğu da zamanla halk arasında duyuldu. Ve Süleyman cevap verip onlara dedi, artık konuşmaya bir son verin sizler. Verin ki sünnetsizler övünüp de debdebeleri geçti, Tanrı onları terk etti demesinler. Yabancılara açılmayın, bu tahtaları birleştirelim, altınla kaplayıp sandığa benzetelim, yasa kitabını da içine koyalım. Kebran Agast, bölüm 62. Süleyman hırsızlığı örtbas edebilmek için sahte sandığın gerçek sembollerle süslenmesini emretmek zorunda kalır. Fakat sonu yaklaşmıştır. Kebran Agast'tan 11 yıl daha yaşadığını, ne var ki Tanrı'dan yüz çevirerek kendini muhteris aşk ilişkilerine verdiğini öğreniyoruz. Bayna Lehkem'in tasarrufuna geçen sandık daha sonra ne olmuştur? Kralın oğlu adamları ile birlikte Habeş sınırına yaklaşınca uçan kafilesine iniş emri verir ve aynen bir zamanlar Kral Davud'un yapmış olduğu gibi zıp zıp dans eder. Ve kral ayağa kalktı ve genç bir koyun gibi sekti ve anasından süt emmiş keçi yavruları gibi sıçradı. Aynen büyük babası Davud'un Tanrı'nın yasasının çevresinde sevinçten zıplaması gibi döndü. Ayakları ile yeri dövdü, kalbi neşeyle dolup taştı. Ağzından mutluluk çığlıkları yükseldi. Habeşistan kralının konak yerindeki sevinç ve gururdan neler nakledebilirim ki? Bir adam komşusunu anlattı. Genç boğalar gibi tepindiler, el çırptılar ve ellerini semaya kaldırdılar ve yüzleri ile toprağa kapandılar. Ve Tanrı'ya bütün kalpleriyle şükranlarını sundular. Kebran Agast, bölüm 53. Anne Mekada, tacını bundan böyle Kral Menelik olarak bilinecek olan başarılı oğluna devretti. Menelik, yeni Habeş hanedanının kurucusu oldu. 1955 tarihli Habeş Anayasası'nın 2. maddesinde 17 şöyle deniyordu. Kraliyet asaleti ebediyen aynı aile ağacından Habeşistan ve Şeba kraliçesi ile Kudüs kralı Süleyman'ın oğulları Kral 1. Menelik'in soyundan gelecektir. Habeşistan Negüs'ü, Etiyopya İmparatoru Haile Selasiye 74'te sürgüne gönderilen sülalesini Menelik'e kadar uzatıyordu. Habeş hükümdarları kendilerine bazen kral, bazen imparator, kimi zaman da kralların kralı adını veriyor, ahit sandığı sayesinde kudretli Tanrı'nın himayesi altında diğer bütün yöneticilerin üzerinde olduklarına inanıyorlardı. Ahit sandığı ile ilgili araştırmalarım sırasında Hindistan'ın dağlık bölgelerinden Srinagar'da başımdan geçmiş bir olayı hatırladım. Yıllardan 1976 idi ve Profesör H. Nine adlı bir arkeolog ile tepesinde bir Müslüman ibadethanesi bulunan Takht-i Süleyman diye bir dağı gezmiştik. Takht-i Süleyman'ın anlamını sorunca şu karşılığı almıştım. Süleyman'ın dağı. Hindistan'daki bir dağın İbrani Kralı'nın adını taşımasını garipsemiş, sorularımı genişletince profesör şu açıklamada bulunmuştu. Kral Süleyman'a hem Müslümanlar hem de Hindular hürmet besler. Burası onun dağı ve onun tapınağıdır. Geleneklere göre uçan bir makine ile buraya bizzat gelmiş ve tapınağın yapımına nezaret etmiştir. O zaman için bu sözlerin bir tekine bile inanmamış fakat dindar bir Müslüman olan profesörü rahatsız etmemek için şüphelerimi açığa vurmamıştım. Kebrana Gazete okuduğum günden beri Kral Bilge Süleyman'ın dünyanın dört bir tarafına uçmuş olabileceğine inanıyorum. Eski ahitte Süleyman'ın hiç durmaksızın vurgulanan bilgeliği belki de teknolojik bilgisinden ileri geliyordu. Ne yazık ki bunun ne tür bir uçan makine olduğunu bilmiyoruz ve bilemeyeceğiz de. Tufan öncesi peygamberlerinden Enok'un sözünü ettiği gökyüzünün oğulları gerilerinde bir yolcu gemisi mi bıraktılar? Ve bu garabetin nasıl çalıştığını bilen gizli bir teknik lonca, özel eğitim görmüş bir tarikat mı vardı? Cevaplanması imkan dışı koskocaman sorular. Kebra Nagas'ta dayanarak emin olabildiğimiz tek nokta Süleyman'ın Habeş kraliçesine uçan makina armağan ettiği ve bu nesnenin daha sonra ahit sandığı hırsızlığında önemli bir rol oynadığıdır. Kral 1. Menelik'in uçuşunda ilk durağı Habeş kenti Vagerom olur. Sonra da Dabra Makeda adı verilen başkente uçar. Ve kral büyük bir debdebeyle annesinin şehrine geldi ve sonra yükseklerde güneş gibi ışık saçan semavi Siyon'u gördü. Ve kraliçe başını geriye atıp gökyüzüne baktı ve yaratıcısına şükretti. Ellerini çırptı ve yüzünden gülücükler saçarak ayaklarının üzerinde dans etti. Ve içinden taşan sevinçle bütün vücudunu süsledi. Küçükten büyüğe, kadından erkeğe ve de insanından hayvanına kadar Habeş ülkesini saran sevinci nasıl anlatayım? Ve Dabra Makeda eteklerinde iyi suyun kenarında çadırlar kuruldu ve 32 bin öküz ve boğa kestiler. Ve Siyon'u Dabra Makeda kalesine yerleştirdiler ve Siyon'u beklemek için 300 kılıçlı muhafız diktiler. Kebra Nagast, Bölüm 85. Eski ahitte Kral Süleyman'ın Habeş kraliçesince değil de Saba Melikesi tarafından ziyaret edildiğinden söz edildiğine dikkat çekmeden geçmeyelim. Saba Krallığı bugünkü Yemen'de bulunuyordu. Metinlerden Kraliçe Makeda'nın aynı zamanda Saba Melikesi de olup olmadığını anlamak mümkün değildir. Diğer yandan ahit sandığının bugünkü Habeşistan'a getirildiği kesindir. Kebra Nagast, Habeşistan'a dönüşte izlenen uçuş rotasını açıkça çizmektedir. Kudüs'ten Akdeniz kıyısı üzerinden Mısır ırmağı olarak zikredilen Nil'e inilmiştir. Menelik ve ekibi Nil'i sefer haritalarının temel rotası olarak kullanmışlar. Uçarak yol aldıklarından ve yanlarındaki sandık bilindiği için Mısırlılardan bir zarar görmemişlerdir. Mısırlılar sandıkla ilgili anlatıları bildiklerinden fazlaca yanaşmaktan çekinmişlerdir. Kebra Nagast'ta sandığın güneş kadar parlak olduğu söylenmektedir. Uçan makinede bir esrarengizlik söz konusudur. Ölümcül ışınlar düşmana mı yöneltilmiştir yoksa uçan makine yalnızca güneşin ışınlarını mı yansıtmıştır? Kesin bir açıklaması yoktur.